Ayrım 24, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 263. Kavakçının kaybettirdiği kocası. Bir teori kurarken olgular arasında tutarlılık arıyoruz. Demek Texas lobisi tespiti, kavakçılara şüpheyle bakanların aklından geçeni özetliyordu. Ancak bizim aklımıza Texas lobisi denilince Merve Kavakçı'nın bir başka akrabası daha geliyordu. Hepsi saraya danışman olacak değil ya, tam tersine bu süreçte kaybedenler de vardı. Açalım. Merve Kavakçı çocuklarının babası Ürdün asıllı ABD'li Ali Ahmet Abu Şanap'tan 1993'te olaylı bir şekilde ayrıldı. Abu Şanap Türk medyasına siyasete girmesine Türk parlamentosunda yaptıklarına hayret ettim diyor ve hayretini benim tanıdığım Merve siyasi bir kişi değildi sözleriyle gösteriyordu. Kavakçı sonra bir başka ABD vatandaşı Bekir Lütfi Yıldırım ile evlendi. İTÜ'den sonra ABD'ye giden ve Texas'ta yüksek lisans yapan Yıldırım, uzun yıllar ABD Patent Dairesi'nde rafineri patentlerinden sorumlu baş mühendis olarak çalışmıştı. Hayatı ise 1999 yılında Merve Kavakçı ile evlenmesiyle değişti. 2003 yılına kadar süren ilişki 2005'te boşanmayla sonuçlandı. Ancak Yıldırım'a bu ilişkiden geriye intihar teşebbüsü dahil bir enkaz kalmıştı. Yıllar önce yolu Texas'tan geçen Bekir Lütfi Yıldırım ile görüşmüştük. Kendisinin itirafname dediği bir dizi ilginç açıklama yapmıştı. Sadece Kavakçı'ya değil bir bütün olarak kendi camiasına kırgındı. Bir dönem Sabah ve Star gazetelerinde yazan Bekir Yıldırım, AKP'de siyaset yapmaya karar verdiğinde geri çevrilmişti. 1999'da Merve Kavakçı ile evlendiğimde Washington'da gayet başarılı kariyeri olan bir teknokrat idim diyen Yıldırım, o günden sonra Türk siyasetinin göbeğine düşmüştü. Merve Kavakçı ile birlikteyken ABD'de kimlerle tanışmamış, kimleri ağırlamamıştı ki? Tek tek saysak sayfalar sürer. Örneğin Kanal 7'nin patronu Zahit Akman'ı, oradaki arkadaşlarından birkaçını Erdoğan'a prens olarak satmayı planlıyordu diye anlatıyordu. Yıldırım'ın anlattığına göre Tayyip Erdoğan bir gün Akman'ın ABD'deki evine yemeğe gelmişti. Evet, devamını Merve Kavakçı'nın eski eşi Yıldırım'dan aktaralım. İbrahim Kalın'ı da o yemekte sattı Tayyip Bey'e. Önce SETA kurduruldu, sonrası malum. İbrahim'e de gene aynı eş durumundan katılmak zorunda kaldığım Fethullah Gülen'in Rumi Forum toplantısında rastladım. Öyle anlaşılıyor ki Texas lobisi bir zamanlar FETÖ'cülerin toplantılarında boy göstermekten çekinmiyordu. İbrahim Kalın'ın yükselişi Yıldırım'ı çok şaşırtmıştı. Neden mi? Tayyip çizgisinde olmadığını düşünmemden diyordu ve şöyle devam ediyordu. Benim Woodbridge, Kuzey Virginia'daki, Washington banliyosundaki evimdeki bir toplantıda o ABD'nin 11 Eylül sonrası Müslümanlara yaptığı zulümleri kınayan ifadelerime karşı çıkıp bize yapılsaydı biz ne yapardık türü ifadelerle ABD'yi haklı gösterecek kadar ılımlı bir duruş sergilemişti. Zahit de destek çıkmıştı kendisine hatırladığım kadarıyla. Her konuda aynı düşünürlerdi. Kendisine Amerikancı demek tespitlerimdeki objektivite özenimi ihlal eder ama gayet ılımlı demek kifayet eder. Merve Kavakçı, Bekir Yıldırım'ın tükenmesinin ardından yolunu onunla ayırdı. Yoluna devam etmek isteyen Yıldırım ise AKP içinde bir lobi tarafından dışlandığını söylüyordu. Beyaz Müslüman locası dediği grup kavakçıları sürekli yükseltmişti. Nihayetinde Texas lobisi ABD'den Türkiye'ye uzanan bir ağı tarif ediyordu. Sahi Yusuf Ziya Kavakçı'nın torunları saraya iş başvurusu için özgeçmişlerini kime bıraktı acaba? Sakın Georgetown Üniversitesi'nin 2009 yılında hazırladığı en etkili 500 Müslüman listesine Fethullah Gülen'i 13. sıradan sokan kişi olmasın. O kim demeyin? Tabii ki az önce sözünü ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın. Sarayda Texas'tan SETA'ya uzanan lobi. Kuruluşunu Bekir Yıldırım'ın ağzından aktardık. Peki SETA'yı biraz daha irdeleyelim mi? Uzun adıyla Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, bir tür yeni resmi ideoloji üreticisiydi. Saraydaki elitler arasındaki gücünü mü merak ediyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun göreve gelmeden önce SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığı yaptı. Hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran, Abdullah Öcalan'a televizyonda sayın demiş, ortalık ayağa kalkmıştı. Ne hikmetse seçim için APO'nun devreye sokularak mektup yazdırılması bundan sonra oldu. Kim miydi o Duran? SETA'nın genel koordinatörü. Elbette her düşüncenin politika üreten bir kuruluşu olabilirdi. Ancak Türkiye'de garip bir şey oldu. Bir dönem pıtrak gibi çoğalan düşünce kuruluşları birer birer saha dışına itildi. ASAM örneğinde olduğu gibi ardındaki sermayenin el çektirilmesi ya da TUSAM gibi destekleyen kuruluşun Ergenekon kumpasına dahil edilmesi sayesinde haritadan silindi. Tam da bu süreçte SETA ortaya çıktı. AKP'nin entelektüel liderliğine soyunan oluşum bir düşünce kuruluşundan fazlasıydı. Cumhurbaşkanlığı sarayından üniversitelere, devletin kritik kurumlarından, başta Sabah olmak üzere, medyaya uzanan garip bir SETA ağı oluştu. Bu ağın herkes farkında olduğu gibi rahatsız olanlar da çoktu. Parantezi büyütelim. Hatice Karahan'ın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden sorumlu danışmanı olduğunu okuyorsunuz. Özgeçmişine bakınca SETA'da ekonomi araştırmaları yaptığını görüyorsunuz. 15 Temmuz gecesi saat 22.10'da kendisini arayan gazeteci Hande Fırat'a "Neler olduğundan haberim yok" diyen MİT basın müşaviri Nuh Yılmaz'a bakıyorsunuz. Özgeçmişini okuyunca SETA'nın Washington koordinatörü olduğunu ya da Sabah ATV serüvenini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığına atanan Muhammed Mücahit Küçük Yılmaz'a bakıyorsunuz. SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörü olduğunu görüyorsunuz. Devletin kritik kurumlarına, medyanın köşelerine çalışan yetiştiren ilginç bir ağdan söz ediyoruz. Daha da ilginci, bugün Türkiye'deki yabancı sermaye organlarını fişleyen raporlar yazmasıyla ünlenen SETA, düne kadar Kürt ya da Ermeni açılımı politikalarında ya da kumpas davalarında Washington koridorlarında özgürlükçülük oynuyordu. Evet, yabancı medyada çalışan Türkleri fişleyen SETA'nın kurucu başkanının İbrahim Kalın olduğunu söyledik. Merak ettiğimiz Kalın'ı da birileri fişledi mi? Neden mi? 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın uçağının lokasyonunu paylaşan Strafor'u hatırladınız mı? Texas merkezli George Friedman tarafından yönetilen kuruluşa yandaş ya da muhalif tüm medya gölge CIA yakıştırması yapıyordu. Zira kuruluş güvenliğin özelleştirildiği dünyada ücreti karşılığında istihbarat hizmeti veriyordu. WikiLeaks Stratfor'un arşivini yayımladı da Türkiye'deki kaynaklarını öğrendik. Meğer Stratfor'un Türkiye'deki istihbarat kaynaklarından biri de SETA'nın kurucu başkanı İbrahim Kalın'mış. Gölge CIA'in Türkiye uzmanı Reva Bahalla'nın 10 Mart 2010'da Başbakanlık Ofisi'nde İbrahim Kalın'la görüştüğü belgelerde vardı. Stratfor direktörü George Friedman'ı Kalın'a Gülen hareketi ile aramızı düzeltmemize yardım et ricasını Kalın'ın yerine getirmesi de. 31 Mayıs 2010'da Friedman eşiyle istihbarat toplama gezisi için Türkiye'ye geldiğinde altlarına araba ve şoför ayarlayan bile Kalın'dı. Friedman 14 Eylül 2010 tarihli e-postasında Kalın'dan şöyle bahsediyordu. Bu adam büyük bir kaynak. Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır. Bugün fişleme yapan SETA'nın kurucusu Kalın'ın Stratfor'a gönderdiği bir e-postada arşivlerde duruyordu. Yabancı medyada çalışmak ne ki? E-postada anlattığına göre Kalın, Türkiye'de medyaya gölge CIA lehine haber yaptırıyor ve bunu dostlarına şöyle bildiriyordu. Sevgili George ve Kamran, bazı medya kuruluşlarına Stratfor'un Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim. Bir zamanlar Washington'da ABD ofislerinden, Fethullahçıların kurumlarından çıkmayan İbrahim Kalın, FETÖ'nün para aktardığı Georgetown Üniversitesi'nin 2009 yılında hazırladığı en etkili 500 Müslüman listesine Fethullah Gülen'i 13. sıradan sokan İbrahim Kalın. Kavga başlayana kadar FETÖ'nün Today zamanında yazan İbrahim Kalın. Peki sarayda her yere kendi elemanlarını yerleştiren SETA Vakfı bugünkü gücünü neye borçluydu? Bir dönem Ahmet Davutoğlu'nun etkisinde olan kuruluş, Davutoğlu'nun tasfiyesinin ardından Pelikancıların eline geçti. Pelikan adıyla SETA adı neredeyse her yerde yan yana anılıyordu. Haksız değiller, organik bir ilişki de var. Yazdık. Pelikan'ın teorik önderi hemen herkese göre Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'tı. Peki SETA'nın başında kim vardı? Vakfın başkanı Serhat Albayrak. Peki Sabah'ı, ATB'yi, A Haber'i kim yönetiyordu? Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak. SETA, Pelikan, Sabah. Tüm ipleri birbirine bağladığımıza göre başladığımız yere geri dönelim. Mağdurların topladığı ihaleler. Devletin kavakçılara ya da Ardan Zentürk'ün deyimiyle Teksas lobisine katkısına bir daha bakalım. Evet, AKP milletvekili Ravza Kavakçı Han aslında bilgisayar mühendisiydi. Kavakçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro AŞ'de 2008'de işe başlamıştı. AKP'nin elindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı günlerde jet hızıyla burs verip Kavakçı'yı ailesinin yanına yani ABD'ye doktoraya gönderdi. Kavakçı'ya belli ki çalışması için değil, burs için iş bulunmuştu. Yoksul dindar vatandaşlar çocuklarına önlük parasını denkleştirmeye çalışırken Kavakçı onların parasıyla okumaya gönderilmişti. Belediye bursuyla ABD'ye giden Kavakçı geri dönünce bursun karşılığını ödemeden de vekil oldu. Vekil olmasına rağmen halen İBB kadrosunda olduğu da ortaya çıktı. Hatta hatırlayın, Merve Kavakçı'nın eski eşi Bekir Lütfi Yıldırım çok dayıları vardır ama sadece iki tanesi biyolojik diyordu. Kastettiği Ravza ve Merve Kavakçı'nın dayıları Turhan Güngen ve Orhan Güngen'di. Eski eş Yıldırım'ın anlattığına göre Merve Kavakçı Sabancılar kaç para ki Türkiye'nin gizli zengini dayım diye övünüyordu. Gerçekten Merve Kavakçı da 2012 yılında meclis komisyonuna verdiği ifadede Süleyman Demirel iki dayımı Turan Güngen ve Orhan Güngen'i ilk isimleriyle hitap edecek kadar yakından tanır diyecekti. Dayıları yeğenlerini bir anlamda himaye ediyordu. Merve Kavakçı Refah Partisi'nden milletvekili olmadan önce dayılarının Güngen İnşaatı'nın çalışanı olarak görünüyordu. ABD vatandaşı eşi Ali Ahmet Abdüşanab ile olaylı boşanma davasında verdiği, sonradan yargılanmasına neden olan sahte tebligat adresi bile Güngen İnşaatı'ndı. Boşanma davasında Kavakçı'nın iki tanığı da iki dayısıydı ve yalnız çocuk Kavakçılar da değil. Anneleri Gülhan, babaları Yusuf Ziya Kavakçı dahil neredeyse bütün aile Güngen İnşaat'ın bir zaman çalışanı oldu. Kavakçı ailesinin bir dönem Libya'ya taşınmasının nedeni dahi Güngen İnşaat'ın ilk yurt dışı yatırımlarının bu ülkede olmasıydı. Peki bu dayıların konumuzla ne ilgisi vardı? Uğur Dündar'ın 1999 yılında Merve Kavakçı dosyasını hazırladığı haberi hatırladınız mı? Kavakçı türban ve mağduriyet hikayesi anlattı ama Dündar'ı o gün Güngen İnşaat'a götüren olay şirketin belediyelerden aldığı ihalelerdi. Gazeteci Dündar'a ihale ilişkisini anlatan da şirketin eski muhasebecisiydi. Farkında olalım, Ravza Kavakçı'nın çalışmaya başladığı gün Amerika bursunu kaptığını konuşuyoruz da dayıların milyonlarca liralık ihalelerini unutuyoruz. Tam da tahmin ettiğiniz gibi. Haydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ihaleleri sıralayalım mı? Levent Sanayi Kavşağı İnşaatı, Çilekli Köprüsü Bağlantı Yolları İnşaatı, Sultanbeyli Atık Su Kolektör İnşaatı, Bağlarbaşı Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi İnşaatı, Kıraç Terfi Merkezi ve Yüksek Gerilim Hatları İnşaatı, Büyükçekmece İsale Hattı İnşaatı, Tuzla Tünelleri İnşaatı, Avcılar'da Saadet Deresi İslahı İnşaatı, Ambarlı Köprülü Kavşak İnşaatı, Bakırköy İçme Suyu İnşaatı, Eyüp Demirkapı Köprülü Kavşak İnşaatı, Sefaköy Köprülü Kavşak İnşaatı. Liste uzayıp gidiyordu. Diğer AKP'li belediyelerin verdiği ihalelerden ya da TCDD'nin verdiği Ankara-İstanbul hızlı tren yolundaki birçok köprü ve bağlantı inşaatlarından bahsetmiyoruz bile. Bakanlıkların yağdırdığı ihalelere girmiyoruz. Bugün İstanbul Boğazı'nın yanı başında 3200 metrekare kapalı alana kendi yaptığı binasıyla hayatına devam eden Kavakçı'nın dayıları, Bulgaristan'dan gelen göçmenler için inşa edilen konutları, hatta 15 Temmuz darbesinin başladığı Akıncı üssündeki inşaatları da yapacak kadar devletten ihale aldı. Sözün özü, hiçbir zaman devletle ters düşmedikleri gibi hep devletten beslendiler. Sonunda da yeğenleri Ravza Kavakçı'yı ihale zengini oldukları belediyenin bir günde hem çalışanı hem de burslusu yapma başarısını gösterdiler. Yeğenlerinin arkasında durdular. Ah ki ne ah! Merve Kavakçı'nın dinler için Beckett fonu ile ABD Senato binasında bile sergilenen türbanına hayranlıkla bakanlar ise yıllarca mağduriyet öyküleri anlattılar. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra Texas lobisi doğru söz mü, siz karar verin. Ama devletin içerisinde adeta ABD'den klonlanmış çeşitli kesişimleri olan bir küçük parti ile karşı karşıyayız. Bunu unutmayalım. 22. Bölüm Fatih Tezcan'ı kurtarmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etseniz başınıza neler gelir? Yorumla değil, olguyla yanıtlayalım. Adalet Bakanlığı'nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2018 sonu itibariyle açıkladığı verilere bakalım. Buna göre Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı açılan davalarda sanık sayısı 12 Eylül darbesinin mimarı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in döneminde 340, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde bir önceki döneme göre %420 artış göstererek 848 oldu. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 4 yıllık görev süresinde ise ilgili davalardaki toplam sanık sayısı Gül dönemine göre yaklaşık 19,5 kat artarak %2052 artış 17.406'ya yükseldi. Peki Erdoğan'a toz kondurmayan yargı sistemi bu ülkenin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk için de bu kadar hassas mı? Soru yanıttır aslında. Kayınvalidenin suçlamaları. AKP döneminde geçmişi belirsiz tetikçi medya mensupları ve provokatörler türedi. Fatih Tezcan da bunlardan biriydi. Atatürk'e en ağır hakaretleri yapıyor, Cumhuriyet'e en galiz küfürleri ediyor, kurucu değerlere karşı en provokatif çıkışlara imza atıyor ama dokunulmuyordu. Sahi sırrı neydi? 15 Temmuz gibi bir gecede İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hemen Erdoğan'ın yanında onu görmek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tesbih hediyesi almak, damat Berat Albayrak kontrolündeki pelikan yalısında fotoğraflanmak nasıl mümkün olabiliyordu? Gelin içeriği küçük ama anlamı büyük bir mahkeme dosyasına bakalım. Bakalım ki sorumuzun anlamı da yanıtı da ortaya çıksın. Adı Nuran Bilge'ydi. 16 Ağustos 2007 tarihinde Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığında aldı soluğu. Damadı Fahri Fatih Tezcan'dan ve kızı Güzin Bilgi Tezcan'dan şikayetçiydi. İddiasına göre aynı apartmanda farklı dairede oturduğu damadı ile kızı rızası ve haberi olmaksızın imzasını taklit etmiş, kendisine ait çeki kullanmıştı. 54 yaşındaki Bilgi dolandırıldığını ileri sürüyordu. Dava dosyasından özetleyerek okuyalım. Sanıklar Güzin Tezcan ile Fahri Fatih Tezcan şikayetçi Almanya'da bulunduğu sırada daire anahtarı kendilerinde bulunduğundan şikayetçiye haber vermeden ve izin almadan evine girdi. Çek karnesinden bir tanesini alıp sanık Güzin Tezcan annesinin imzasını taklit ederek çeki düzenlediler. Daha sonra sanık Fahri Fatih Tezcan yapmış olduğu alışveriş karşılığında bu çeki Çengelköy NATO yolunda bulunan İstiklal Bayii'ne verdi. Bilahare şikayetçinin Almanya'dan dönmesi üzerine olay açıklığa kavuştu. Çekte yaptırılan kriminal incelemede çekin ön yüzündeki imza dışında bulunan yazı ve rakamların sanıklara ait olduğuna dair irtibat tespit edilemedi. Ancak sanık Güzin çeki imzaladığını samimi bir şekilde ikrar etti. Diğer sanık da sahte olduğunu bilerek çeki kullandı. Bu şekilde her iki sanık banka aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarını işlemiş oldukları iddiasıyla cezalandırılmaları amacıyla mahkememize kamu davası açılmıştır. Peki Fatih Tezcan kayınvalidesinin bu suçlamasına ne yanıt veriyordu? Okuyalım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben diğer sanıkla evliydim. Müşteki de kayınvalidem idi ve Almanya'da yaşıyordu. Daha önce de müştekinin çek karnesinden birçok çeki kullanıp onların evini yaptırmıştım. Ancak kullandığım çeklerdeki imzaları kendisi atıyor, üstünü ben dolduruyordum. Olayın olduğu gün müşteki ile birlikte bizim de malzeme aldığımız Bellona isimli mağazaya borcumuz vardı. Ödeme yapılacaktı. Müştekinin evinin anahtarı diğer sanık olan Güzin'de vardı. Güzin gidip evden çeki aldı. Çeki Güzin imzaladı. Çekteki diğer yazıları yazıp yazmadığımı şimdi hatırlamıyorum. Kesinlikle Güzin imzaladı. Çeki götürüp Bellona mağazasına verdik. Müşteki Almanya'dan döndüğünde Bellona'da çek olduğunu öğrenince gidip şikayet etmiş. Gelip bizimle konuşsaydı çekin kızı tarafından kullanıldığını öğrenecekti. Güzin ve müşteki şu anda birlikte yaşamaktadırlar. Davanın 8 Aralık 2009 tarihli karar duruşmasıydı. Fatih Tezcan'dan artık ayrılmış olan Güzin Bilgi ise annesinin şikayeti sonrasında eski eşiyle sanık sandalyesini paylaşmasına neden olan olayı şöyle aktarıyordu. Ben sanık Fatih ile evliydim. Geçim sıkıntımız vardı. Aldığımız bir kısım eşyaların taksitleri ödenecekti. Daha önce anneme ait çek kocanından ben annem adına düzenleyip veriyordum. Bunlar ödenmişti. Bir problem olmamıştı. Annem giderken bundan sonra başınızın çaresine bakın dediği için artık ondan katkı sağlayamıyorduk. Aldığımız eşyaların taksitlerinin zamanı geldiği için Fatih ve ben annemin evinde kullanılmayan bir boş çek yaprağı olduğunu biliyorduk. Eşimin de ısrarıyla bu boş yaprağı kullandık. Çeki eşim Fatih doldurdu. Sadece imzayı ben attım ve kullandık. O dönemde eşime amcasından miras kalmıştı. Ben yanlış yaptığımın farkındaydım. Ancak o para ile çeki öder borçtan kurtuluruz diye düşünmüştüm. Ancak miras parası almasına rağmen eşim bu borcu ödemediği için problem çıktı. Şimdi kendisinden ayrıldım. Bir senedir boşandık. Ben annemle birlikte yaşıyorum. Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları yönelten Nuran Bilgi de zaman içinde yumuşamıştı. Ben bankaya gittiğimde hesabımda para olmadığını bana söylediler. Bana hesaptaki paranın çeke ödendiğini söylediler. Çek düzenlemediğimi söyleyince olaydan haberim oldu. Bu çeki benim kızımla damadım benim haberim olmadan kullanmış bankaya vermişler. Bu paranın bir bölümünü kızım bana geri ödedi. Damadım ayrıldı. Benden devamlı özür diliyorlar. Dolayısıyla kısmi ödeme nedeniyle sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına muvafakat ediyorum. Bu ifadeler ceza almaya engel olmadı. 24. ayrımın sonu, sayfa 274.